Ayrım 49.
Sayfa 499. Gerek muhalefet partileri, gerekse aralarında çok sayıda hukuk profesörünün bulunduğu öğretim üyeleri bu uygulamanın anayasaya aykırı olduğunu söylüyorlar, ancak DP bildiği yoldan şaşmıyordu. Üstelik başını Fatih Rüştü Zorlu gibi isimlerin çektiği bir grup daha da sert önlemlerden yanaydı. Öyle ki CHP'nin kapatılmasını bile istiyorlardı. İktidar ile muhalefet arasında ilişkiler kopmuştu. CHP'yi siyasi sapık diye itham eden Başbakan Menderes'e yanıt Ulus Gazetesi yazarı Şinasi Nahit Berker'den gelmişti. İyi ama muhterem efendim, herkes de cinsi sapık olacak değil ya. Berker 8 ay hapse mahkum edildi. DP'yi eleştiren gazeteciler Metin Toker, Ülkü Arman, Nihat Subaşı, Fethi Giray, Beyhan Cenkçi, Bedi Faik, Ali İhsan Göğüş, Kurtul Altuğ, Cüneyt Arcı Yürek ve 79 yaşındaki Hüseyin Cahit Yalçın ardı ardına cezaevine konuldu. Osman Bölükbaşı'yı yine milletvekili seçti diye Kırşehir ilçe yapılıverdi. Hukukun üstünlüğünü savunan Yargıtay Başkanı Bedri Köker, Cumhuriyet Başsavcısı Rifat Alabay, Yargıtay 2. Başkanlarından Haydar Yücekök, üye Kamil Coşkunoğlu, üye Melahat Ruacan, üye Faik Uras, üye İlhan Dizdaroğlu görülen lüzum üzerine bir günde emekliye sevk ediliverdi. Ve sokaklar ise hiç susmuyordu. Antidemokratik yasalara, sıkı yönetimlere rağmen başta Ankara ve İstanbul olmak üzere öğrenciler hemen her gün hükümet aleyhine gösteriler yapıyordu. Ve gösterilere kan bulaştı. Orman Fakültesi öğrencilerinden Turan Emeksiz polisin açtığı ateş sonucu can verdi. Kurşunlara hedef olan öğrencilerden Hüseyin Onur sol bacağı kesilerek kurtarıldı. Hüseyin Irmak, Mevlüt Kurtuoğlu, Kenan Östen, Cengiz Ballıkaya gibi öğrenciler polis kurşunuyla yaralanmıştı. Olaylar artarak sürüyordu. Gelişmeler kaygı vericiydi. Tüm gelişmeleri endişeyle izleyen bir kişi daha vardı. Berrin Menderes. Oğlu Aydın Menderes İstanbul'da Robert Kolej'de okuyordu. Endişesinin önüne geçmesinin tek yolu vardı. O da oğlunu yanına Ankara'ya getirmek. Başbakan Adnan Menderes de eşinin bu isteğini yerinde buldu. Berrin Hanım İstanbul'a gitti. Oğlunu Robert Kolej'den alarak Ankara'ya döndü. Aydın Menderes'in Ankara'ya döndüğü o gün Sultanahmet Meydanı'nda yapılan miting sırasında Nedim Özpolat adında bir öğrenci de yaşamını yitirdi. On binlerce öğrenci artık hiç susmuyor, hep aynı marşı söylüyorlardı. Olur mu böyle, olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu? Kahrolası diktatörler, bu dünya size kalır mı? Bu sözler Plevne Marşı'nın değiştirilmiş haliydi. Dipnot, Plevne Marşı. Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor. Olur mu böyle, olur mu? Evlat babayı vurur mu? Sizi millet hainleri, bu dünya size kalır mı? Düşman Tuna'yı atladı, karakolları yokladı. Osman Paşa'nın kolunda 5000 top birden patladı. Kılıcımı vurdum taşa, taş yarıldı baştan başa. Askerinle binler yaşa, namı büyük Osman Paşa. Sadece İstanbul değil Ankara'da kaynıyordu. O günlerde herkesin dilinde bir şifre vardı. 555K. 555K 5. ayın 5. günü saat 5'te Kızılay'da anlamına geliyordu. Sivil, öğrenci, genç, yaşlı her kesimden binlerce insan o gün geldiğinde Kızılay Meydanı'nda buluştu. Sadece yürüyen, eylem yapan üniversite öğrencileri değildi. 21 Mayıs'ta Harbokulu öğrencileri hükümet aleyhine sessiz yürüyüş yaptılar. Yürüyüş yapan 600 bin arasında kişinin yalnızca 300 harbokulu öğrencisiydi. Diğerleri subaydı. Bu yürüyüş bir hafta sonra iktidara kadar uzanacaktı. Ve bu hareketin hedefinde evliyazadeler vardı. 22. Bölüm 27 Mayıs 1960 saat 4 Ankara. Başbakanlık konutunun 6394 numaralı telefonu ısrarla çalıyordu. Yataktan fırlayan Berrin Menderes kışımla telefonu açıp sert bir ses tonuyla "Efendim buyurun" dedi. Ahizenin karşısında Başbakan Menderes'in halasının oğlu DP Antalya Milletvekili Kenan Akmanlar vardı. "Berrin, askerler ihtilal yapmış." Şaşırdı. Günlerdir konuşulan askerler yönetime el koyacak sözleri doğru mu çıkmıştı? Aklına teyzesi Makbule'nin kızı Emel Zorlu geldi. Hemen telefonunu aradı. Telefonu Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu açtı. İhtilalden haberleri yoktu. Başkalarını da sormak için hemen telefonu kapattılar. Telefonun kapanmasıyla birlikte çalması bir oldu. Arayan Başbakan Adnan Menderes'in dayısının torunu DP İzmir Milletvekili Sadık Giz'in eşi Selma'ydı. Ağlıyordu. Sadık Bey'i dipçiklerle sırtına vura vura götürdüler. Başbakan Adnan Menderes Eskişehir'deydi. Berrin Hanım eşine ulaşmak için Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur'u aramak istedi, olmadı. Başbakanlık konutunun telefonları kesilmişti. İhtilal varlığını hissettirmeye başlamıştı. Aklına 2 yıl önce Irak'ta yapılan askeri darbe geldi. Ailece görüştükleri kraliyet ailesi mensuplarının hepsini askerler öldürmüştü. Sonra eniştesi Doktor Nazım'ın akıbetini düşündü, ürperdi. İçerideki odada uyuyan 14 yaşındaki oğlu Aydın Menderes'i uyandırdı. Anne oğul ne yapacaklarına bir süre karar veremediler. Aydın'ın aklına radyo geldi. Radyoyu açtılar, marşlar çalıyordu. Saat 4.36. Anne oğul mutfakta oturup kara kara düşünürken birden radyodaki marşlar kesildi. Tok ve sert sesli kurmay albay olduğunu söyleyen biri ihtilal bildirisini okumaya başladı. Dipnot: Berrin ve oğlu Aydın Menderes bu tok sesli albayın adını o günden sonra sık sık duyacaklardı. Kurmay albay Alparslan Türkeş. Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, kara, hava, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Bu hareket silahlı kuvvetlerimizin müşterek işbirliği sayesinde kansız başarılmıştır. Sevgili vatandaşlarımızın sükun içinde bulunmalarını ve resmi sıfatı ve vazifeleri ne olursa olsun hiç kimsenin sokağa çıkmamasını rica ederiz. Berrin Hanım böbreklerinden rahatsızdı. Karnına bıçak gibi ağrı saplandı. Yüzü bembeyaz oldu. Aydın Menderes mutfakta oturan annesine ağrı kesici bir hap getirdi. O sırada yanlarına evin garsonu Osman Karahan geldi. Haberi radyodan öğrenince hemen başbakanlık konutuna koşmuştu. Üçünün de merak ettiği Eskişehir'de bulunan Başbakan Adnan Menderes'ti. Berrin Hanım böyle bir dönemde diğer oğulları Yüksel ile Mutlu'nun yurt dışında olmalarına sevindi. En azından bu zor günleri onlar daha rahat atlatacaklar diye düşündü. Yüksel Menderes Cenevre'de Birleşmiş Milletler'de çalışıyordu. Mutlu Menderes ise İsviçre'de yüksek öğrenim görüyordu. Ağabeyi Samim Yemişçibaşı da yurt dışındaydı. Viyana Büyükelçisiydi. Annesi Naciye Hanım da onun yanındaydı. Bu kabus gecesinde yapayalnız olduğuna sevinsin mi üzülsün mü karar veremedi Berrin Hanım. Hava aydınlanmaya başladı. Berrin Hanım'ın aklına Cumhurbaşkanlığı köşküne gitme fikri geldi. Başbakanlık konutuyla köşk arası 200 metreydi. Oğlu Aydın'ı ve hizmetli Osman'ı alıp köşke gitmek üzere yola çıktı. Ne başbakanlık konusu ne de Çankaya Köşkü henüz askerlerle çevrilmemişti. Çankaya Köşkü görevlileri onları salona aldılar. Odada Celal Bayar'ın eşi Reşide Hanım, kızı Nilüfer Gürsoy ve Celal Bayar'ın özel kalemi Özel Şahin Gray vardı. Bayarlar da ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Ne başbakanla ne de kabinenin diğer üyeleriyle irtibat kurabilmişlerdi. Alt kattaki odadan Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kesik kesik sesi geliyordu. Sonra konuşmalar duyulmaz oldu. Celal Bayar alt kattaki odasından salona geldi. Sanki salonda bulunanları görmüyordu. Berrin Hanım'ız da yerinden kalkıp Celal Bayar'ın önünü kesti. Ah beyefendi, Adnan burada olsaydı başka mı olurdu acaba deyince Cumhurbaşkanı Celal Bayar Berrin Hanım'ın yüzüne acıyla bakarak çok geç artık bırakalım bunu hanımefendi dedi ve yan odaya geçti. Salona tekrar sessizlik çöktü. Gelenler olduğu söylendi ve salonda bulunanların üst kata çıkması istendi. Kadınlar üst kata çıktı. Ancak kısa bir süre sonra alt kattan uğultu halinde gürültüler gelince başta Berrin Hanım ve Nilüfer Gürsoy tekrar aşağı kata indiler. Tuğ General Burhanettin Uluç komutasındaki bir grup subay ve asker Celal Bayar'ın odasına girmişlerdi. Celal Bayar odadaki bilardo masasının başında ayaktaydı. Sol elini ceketinin cebine sokmuştu ve elinde tabancası vardı. Tuğ General Burhanettin Uluç askeri müdahalenin önemli isimlerinden biriydi. Bilardo'nun karşı tarafına kadar yürüdükten sonra sert bir ses tonuyla ''Millet ve ordu sizi istemiyor, buna bizi siz mecbur ettiniz. Lütfen hiçbir zorluk çıkarmadan bizimle geliniz.'' dedi. Celal Bayar hiç de alttan almadı ve benzer bir ses tonuyla milli iradeyle seçildiğini ve hiçbir şekilde köşkten çıkmayacağını söyledi. Burhanettin Uluç kendisini harbiyede bir süre misafir edeceklerini söyledi. Ama ömrünün büyük bir bölümünü komitacı olarak yaşayan Celal Bayar, askeri darbe uygulamalarını Türkiye'de en iyi bilen isimlerin başında geliyordu kuşkusuz. O anda Cumhurbaşkanı Bayar askerlerin hiç beklemediği bir hareket yaptı. ''Siz değil, bu işi ben kendim yaparım.'' diyerek ceketinin cebindeki tabancasını çıkarıp şakağına dayadı. Celal Bayar intihar edecekti. Askerler 77 yaşındaki Cumhurbaşkanı'ndan daha atik davrandı ve tabancayı elinden almayı başardı. Celal Bayar soğukkanlığını kaybetmeden ceketini kravatını düzeltti ve askerlere dönerek ''Buyurun gidelim.'' dedi. Celal Bayar'ın askerler tarafından götürülmesini bayarlar ve Menderesler pencereden gözyaşlarıyla sessizce izledi. Nilüfer Gürsoy heyecanlıydı. Annesi Reşide sakinleştirdi. ''Kızım, askerler dürüst insanlardır. Haklıyı haksızı ayırırlar. Biz halkçıların gelmediğine şükredelim.'' dedi. Nilüfer Gürsoy'un çocukları Akile, Emine ve Bilge'nin İngiliz dadısı haberi BBC'den almış, ''Sürekli beni de kesecekler.'' diye ağlıyordu. Onu apar topar İngiliz Büyükelçiliğine gönderdiler. Dipnot:
Nilüfer Gürsoy'un üç kızı da akademisyen oldu. Bilge Gürsoy Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde doçent, Emine Gürsoy Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde bölüm başkanı profesör, Akile Gürsoy ise Yeditepe Üniversitesi Sosyal Antropoloji bölümünde profesör olarak çalışmaktadır. Cumhurbaşkanlığı köşkündeki telefonları kesmişlerdi. Ancak nedense kütüphanedeki telefon çalışıyordu. Bayarlar yakın aile dostlarını o telefondan aramaya başladılar. Aldıkları haberler iç açıcı değildi. Sonra salonda bulunanlara bilgi veriyorlardı. Nezahat ablanın eşini de Konya DP milletvekili Remzi Birant götürmüşler. Götürürken küfretmişler. Gözaltına almalar bitmemişti. Tuğgeneral Burhanettin Uluç beraberinde bulunan teğmenlerle birlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun'un evine gitti. Erdelhun Paşa tüm ısrarlara rağmen kapıyı açmadı. Teslim olmak istemiyordu. Bunun üzerine askerler kapıyı kırdı. Orgeneral Rüştü Erdelhun tıpkı Celal Bayar gibi silahına sarıldı. Teğmenlerden Özdemir Çakmak Erdelhun'u engelledi. Paşa da askeri cipe bindirilerek harp okuluna götürüldü. Tarım Bakanı Nedim Ökmen kaçmaya çalışırken Kızılcamam'da yakalanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Celal Yardımcı kardeşi askeri doktor Mehmet Yardımcı tarafından otomobille kaçırılırken ele geçirilmişti. Bayındırlık Bakanı Tevfik İleri evinin kapısını "Yaşasın Türk ordusu" diye bağırarak açmıştı. Evler aranıyor. O gece sabaha karşı Ankara'da yüzlerce evin kapısı çalındı. Berri Menderes köşkte yapacağı bir şey kalmayınca Camlı Köşk adı verilen başbakanlık konutuna döndü. Askerler konutu çevirmişti ama anne oğul aralarından geçerken kimse ne bir söz söyledi ne de bir davranışta bulundu. Nedense salon yerine tekrar gidip mutfağa oturdular. Osman Efendi kahvaltı için hazırlıklara başladı. Berrin Hanım kahvaltı yapmayacağını, oğul Aydın için hazırlık yapmasını istedi. Sonra oğluna dönerek "Hadi istersen biraz uyu, sonra kahvaltı yaparsın" dedi. Aydın Menderes ne uyumak istedi ne de kahvaltı yapmak. Başı eğik, sürekli yere bakıyordu. Arada gidip telefonu kontrol ediyordu, belki açılmıştır diye. Pencereden baktıklarında tek gördükleri askerler, cipler ve tanklardı. Sıkı yönetim ilan edilmişti, kimse sokağa çıkamıyordu. Çaresiz bekleyeceklerdi. Berrin Hanım aralıklarla eniştesi Doktor Nazım'ın başına gelenleri hatırlıyordu. Hemen bu düşüncesinden uzaklaşmak, kimsenin moralini bozmamak istiyordu. Aklına ne zaman Doktor Nazım gelse oğlu Aydın Menderes ve Osman Efendi ile sohbet etmeye başlıyordu. Ama o gece başlayan idam düşüncesi Berrin Hanım'ın aklından hiç çıkmayacaktı. Öğleden sonra saat 14.30 kapı çalındı. Osman Efendi hareketlendi, Berrin Hanım onu durdurdu, kapıyı kendi açtı. Karşısında iki subay vardı. İyi günler deyip ellerindeki zarfı uzattılar. Sonra da alelacele uzaklaştılar. Berrin Hanım'ın soru sormasına fırsat vermemişlerdi. Berrin Hanım kapıyı kapatır kapatmaz zarfı açtı. Eski yazıyla kaleme alınmış pusulanın sahibi Başbakan Adnan Menderes'ti. Kağıtta yalnızca istekleri yazılıydı. İç çamaşırı, gömlek, kravat, çorap, bazı ilaçlar. Pusulayı okuyunca çok rahatladı, demek yaşıyordu. Oğlu Aydın'la pusulada yazılı üç cümleyi tekrar tekrar okudular, yorumlar yaptılar. Pusulayı Adnan Menderes yazmıştı, yazı onundu, harfler düzgündü. Demek ki eli titremeden sağlığı yerinde kaleme almıştı. Moralleri biraz düzeldi. Berrin Hanım eşi Adnan Menderes'in isteklerini küçük bir valize yerleştirdi. Bir iki ilaç da koydu. Özellikle bağırsaklarının çalıştırması için Normakol adlı ilacı. Bir de küçük bir pusula yazdı. "Adnancığım, tezkerem bana dünyayı bahşetti. Her an Allah'tan sıhhatine dua ediyoruz. Müsaade ettikleri zaman seni görmeye geliriz. Seni kucaklar, Allah'a emanet ederim, Berrin." Kendisi de hazırlandı. Belki görüşmeye götürürler diye. Ama bir saat sonra gelen subaylar sadece küçük valizi alıp gittiler. Mektubu bile almamışlardı. Aradan birkaç saat geçti. Başbakanlık konutunun kapısı yine çalındı. Bu kez gelen asker sayısı fazlaydı. Aralarında sivil giyimli görevliler de vardı. Başbakanlık konutunda arama yapacaklardı. Berrin Hanım eliyle odaları göstererek "Buyurun" dedi. Askerler dışarıda durdu. Siviller eve girdiler. Eve girenlerin bir grubu evi arıyor, diğerleri ise zabıt tutuyordu. Özellikle yazılı belgeler üzerinde duruyorlardı. Ancak evde yeteri kadar yazılı belge bulunamayınca Berrin Hanım'a devrik Başbakan Menderes'in özel notlarını nerede sakladığını sordular. Berrin Hanım eşinin yazılı not almayı sevmediğini, aldığı çok az notu da eve getirmediğini söyledi. Bu arada evin bodrum katından sesler gelmeye başladı. Berrin Hanım aşağıya indi. "Ne yapıyorsunuz?" diye sordu. Aldığı yanıta şaşırdı. Ayaklarını zemine vuran görevliler içinde altınların bulunduğu gizli kasayı arıyorlardı. Berrin Hanım sinirlendi. "Burada altın filan yok. Bulursanız biraz da bana verin." Gelenler Başbakan Adnan Menderes'in özel yazılarını alıp gittiler. Evde söylendiği gibi dolar, mark gibi dövizler ve altın bulunamamıştı. Hava kararmaya başladı. Sokaklar ıssızdı. Başbakanlık konutundaki sessizliği sadece radyonun sesi bozuyordu. Hiç kapatılmamıştı. Ama onda da ihtilal bildirisi ve marşlar dışında haber yoktu. Berin Menderes bu aramalardan sonra artık başbakanlık konutunda fazla kalamayacaklarını anlamıştı. Devletin kendilerini başbakanlık konutunda oturtmayacağını düşünüyordu. Osman Efendi'ye yavaş yavaş toparlanalım dedi. İki gün sonra, harp okulunda gözaltında tutulan 150 DP'linin uçakla Marmara Denizi'ndeki yassı adaya götürüldükleri gün sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Dipnot: 29 Mayıs 1960'da yassı adaya götürülen 150 kişilik kafileyi 3 Haziran'da 26, 5 Haziran'da 36, 6 Haziran'da 163, 10 Haziran'da 21, 15 Haziran'da 7, 18 Haziran'da 58 kişilik kafileler takip etti. Yasak kalktığı için başbakanlık konutuna sayıları çok olmakla birlikte bazı konuklar gelmeye başladı. Bunlardan biri de Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun eşi Emel Zorlu'ydu. Zorluların evinde gergin saatler. Zorlular, Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın ev eşyalarıyla birlikte onlara bıraktığı Bahçeli Evler 3. caddedeki 12 numaralı evde oturuyorlardı. Emel Zorlu yaşadıklarını bir çırpıda kuzeni Berin Hanım'a anlattı. 27 Mayıs sabahı Berin Menderes'in telefonuyla uyanmışlardı. Giyinip özel taksicileri Lütfi Efendi'ye gitmişler, onun arabasıyla Başbakan Menderes'in yanına Eskişehir'e gitmeye karar vermişlerdi. Ancak Lütfi Efendi'nin evine ulaştıklarında Eskişehir'e gidemeyeceklerini anlamışlardı. Çünkü tüm yollar askerlerce tutulmuştu. Fatin Rüştü Zorlu teslim olmaya karar vermiş, telefon edip yerini bildirmişti. Gelen askerler Fatin Rüştü ile birlikte şoför Lütfi Efendi'yi de götürmüşlerdi. Dışişleri Bakanı Zorlu askeri cipe binerken mahalleli yuvalayınca onlara dönüp "Nankörler, size hiç mi hizmet etmedik?" diyerek üzerlerine yürümüştü. Fatin Rüştü, Emel Zorlu çifti askerlerle Bahçeli Evler'deki evlerine götürülmüş, Fatin Rüştü Zorlu cipten indirilmemişti. Emel Hanım eşliğinde bazı askerler evde arama yapmışlardı. O gece Zorluların yaşadıkları hemen gazete manşetlerine taşınacaktı. Evde bir kutu içindeki mücevherler ile bodrum katında bulunan şarap, viski ve şampanyalar gazete manşetlerine konu oluvermişti. Mücevher kutusunda bulunanlar Emel Zorlu'nun nişan ve düğününde başta Atatürk olmak üzere davetlilerin hediyeleriydi. Bunların arasında annesi Makbule Aras'a İran Şahı Rıza Pehlevi ile bazı devlet başkanlarının verdiği hediyeler de vardı. Askerler onları da alıp götürmüşlerdi. Banyodaki paspaslara da el konulacak ve ardından banyoları bile halılarla kaplı diye haberler yapılacaktı. Emel Hanım asıl üzücü olayların İstanbul'da kayınvalidesi Güzide Zorlu'nun evinde yaşandığını anlattı Berrin Hanım'a. Saat 5'e geliyordu, dışarıda tank sesleri vardı. Fatin Rüştü Zorlu'nun DP'nin yayın organı Zafer Gazetesi'nde çalışan kızı Sevin Zorlu gürültülere uyandı. Camdan baktığında Taksim Meydanı'na doğru giden askerleri ve tankları gördü. Hemen babaannesi Güzide Zorlu'nun odasına gitti. Babaanne, Taksim Meydanı asker ve tanklarla dolu, herhalde ihtilal oldu. Güzide Zorlu, yok canım, manevradır, yat uyu dedi. O sırada telefon çaldı. Arayan İçişleri Bakanı Doktor Namık Gedik'in kızı Ayla'ydı. Sevin Zorlu ile yakın arkadaşlar. Sevin hemen radyoyu açlayıp telefonu kapattı. Sevin Zorlu radyoyu açtığında tok sesli albayın okuduğu bildirinin sonuna yetişebilmişti. NATO'ya, SENTO'ya bağlıyız. O sırada Güzide Zorlu da kalktı. Ankara'ya telefon etmek istediler ancak o günlerde şehirler arası telefonlar kolay yapılmıyordu. Önce PTT'yi arayıp numaranızı bildiriyor, sonra bir süre beklemeniz gerekiyordu. Telefon edip numarayı bildirmek istediler ancak PTT'den yanıt alamadılar. Gün ağarmak üzereydi. Radyoda marşlar çalınıyordu. Radyo spikeri heyecanlı sesiyle evlerin, caddelerin bayraklarla donatılması ve bugünün bir bayram havasında kutlanması gerektiğini söylüyordu. Güzide Hanım asker kızıydı. Babası Hüseyin Rıfkı Paşa, eşi ise İbrahim Rüştü Paşa'ydı. Askerden kimseye zarar gelmez diye evinin balkonuna bayrak astı. Torunu Sevin'i uyarmadan da edemedi. Ben 6-7 Eylül olaylarını da yaşadım. Türk bayrağı asılı yerlere kimse dokunamaz. Ancak radyodan Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun kaçmaya çalışırken yakalandığı haberi üzerine Güzide Zorlu şoke oldu. Aklına rahmetli eşi İbrahim Rüştü Paşa geldi. 1909'da gerici 31 Mart ayaklanmasından sonra yapılan askeri müdahale sonucu 2. Abdülhamid'in yaveri olduğu için Midilli'ye sürgüne gönderilmişti. Ve yarım asır sonra bu kez oğlu Fatin Rüştü askeri müdahale sonucu bir bilinmeyene yolculuğa çıkarılmıştı. Babasının yakalandığını öğrenen Sevin Zorlu hırslanıp balkondaki bayrağı aldı. Bu olay Zorluların evinde gergin saatlerin yaşanmasına neden olacaktı. Mete Caddesi Miramer Apartmanı'nın 6. katındaki 10 numaralı dairede oturan Sevin Zorlu, evin balkonunda asılı Türk bayrağını yırtıp attığı ihbarı üzerine bir albay komutasında askerler Sevin Zorlu'yu gözaltına almaya çalıştı. Ancak komşuların araya girmesiyle olay büyütülmeden kapatıldı. Ama bu olay üzerine Sevin Zorlu apar topar DP'nin bir başka yayın organı Kudret Gazetesi'nin sahibi Hamdi Arbağ'ın İstanbul Dragos'ta bulunan yazdığına gönderildi. Sevin Zorlu'nun askerlere dik çıkmasının altında İstanbul komutanı Fahri Özdilek Paşa'ya güvenmesi yatıyordu belki de. Özdilek Paşa'nın Başbakan Menderes ile babası Fatin Rüştü Zorlu'yu sürekli takdir ettiğini, Güzide Zorlu'nun hep hatırını sorduğunu biliyordu. Bilmediği Özdilek Paşa'nın ihtilal komitesindeki üç paşadan biri olduğuydu. Sevin Zorlu ucuz kurtulmuştu. Askerlerin müdahalesini kendisine haber veren arkadaşı Ayla Gedik'in o gün yaşadıklarının benzerini bir yıl sonra kendisi de yaşayacaktı. İçişleri Bakanı Doktor Namık Gedik gözaltında tutulduğu harp okulunun penceresine atlayarak intihar etmişti. Mesude Evliyazade gazete manşetlerinde. Türk basını o günlerde zorlu bir sınavdan geçti ama hiç de başarılı olamadı. Halk arasındaki dedikodular gazete manşetlerine kadar çıktı. Üniversite öğrencileri kaçırılıp Ankara Etbalık Kurumu'nda kıyıldıktan sonra Konya Karayolu asfaltına gömülmüşlerdi. Muhalifler kuyulara atılıp üzerlerine taş yığılmıştı. Bu kara propagandaya herkes inanmıştı. MAH, günümüzdeki adıyla MIT, İstanbul Şale Köşkü'nü sorgu merkezi haline getirdi. Başta dönemin İstanbul Belediye Başkanı ve Vatan Cephesi Başkanı Kemal Aygün ve Bumin Yamanoğlu gibi emniyet görevlileri işkenceli sorgulardan geçirildi. İstihbarat görevlileri öldürülen öğrencileri nerede gömüldüklerini öğrenmeye çalışıyordu. Söyleyin, nereye gömdünüz? İşkencecilerden birinin sesi Kemal Aygün'e tanıdık geldi. Ayı Şemsi sen misin diye sordu. İşkence durdu. Kemal Aygün anlamıştı. 2 yıl önce polis kadrosundayken MAH'a geçmek için Kemal Aygün'den yardım isteyen Şemsi Ülengin şimdi Şale Köşkü'nde görevliydi. Dipnot: Şemsi Ülengin MIT'ten emekli olduktan sonra yeraltı dünyasının ünlü kabadayılarından Dündar Kılıç'ın sahibi olduğu Cem Reklam'ın müdürlüğünü yaptı. Doğan Yurdakul, abi, 2001 sayfa 279. Yıllardır süren feodal ilişkiler aniden keşfedilip gazete sayfalarına yansıtılıyordu. Mesude Evliyazade, Gönlüce köyünde köylüleri zorla çalıştırdığı için İzmir valiliğine şikayet edilmişti. Mesude Evliyazade hanım aile belinden silahı hiç eksik olmamıştı. Köylüler askeri müdahaleyi fırsat bilmişlerdi. Keza hanım ağanın oğlu Mustafa Yılmaz'ın da sürekli köylüleri dövdüğü haberleri yayınlanmaya başlandı. Bu haberler manşetlere kadar taşınmıştı. Mesude Evliyazade'nin diğer oğlu Mehmet Özdemir Evliyazade belki de bu tür haberlerin etkisi ve annesiyle abini koruma içgüdüsüyle halasının oğlu olan Devrik Başbakan Menderes ve DP aleyhinde gazetecilere demeçler vermeye başlayacaktı. Mehmet Özdemir'in ifşaatlarını gazeteler dizi halinde yayımlayacaktı. Evliyazade Makbule Hanım'ın görümcesinin oğlu İzmir Belediye Başkanı Faruk Tunca, birkaç yıl önce tahrip edilen Demokrat İzmir gazetesine saldıran ekip içinde olduğu iddiasıyla İstanbul Balmumcu cezaevine konmuştu. Türkiye'nin en uzun süre Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Doktor Tevfik Rüştü Aras, yeğenini ziyarete zor izin alabilmişti. Keza Avrupa güzeli Günseli Başar da eşini zar zor ziyaret edebiliyor ve onun sevdiği yemekleri elleriyle yapıp cezaevine götürüyordu. Zor günlerden geçiliyordu. Teyze çocukları Berri Menderes ile Emel Zorlu yaşadıkları bir olayla şoke oldular. Lütfiye Akmanlar, DP Antalya Milletvekili Kenan Akmanlar'ın eşiydi.